Ayrım 4. Ama 183. gece olunca söze başlamış. İfrit Kaşkaş'ın bu sözleri üzerine Maymune, "Ne harika fikir!" diye haykırmış. Dehnaş da aynı şekilde, "Çok iyi bir fikir bu!" diye bağırmış. Ve hemen yeniden, ama bu kez güzel Kameruzzaman'ın boynunu ısırmak üzere pire haline geçmiş. Oldukça şiddetli olan bu ısırma üzerine genç sarsılarak uyanmış ve elini ısırılmış bulunan yere götürmüş. Ama doğallıkla bir şey yakalayamamış. Çünkü Maymune'nin sessizce katlandığı tüm hakaretlerinin acısını bu yoldan biraz çıkarmış olan ayağına tez Dehnaş, olup biteceğe tanık olmak için hemen göze görünmez ifrit haline dönmüş. Olup bitenler de hayret uyandıracak şekilde gelişmiş. Gerçekten Kameruzzaman hala uykusu dağılmamış olarak pireyi yakalayamadığı elini aşağı indirirken, bu el tam da genç kızın çıplak kalçaları üzerine düşmüş. Bu tatlı dokunuş üzerine genç adam gözlerini açmış. Ama duyduğu heyecandan hemen tekrar kapamış. Ve yanı başındaki tereyağından yumuşak bedeni ve misk kokusundan hoş soluğu duyumsamış. Son kerteye ulaşmış ama yatıştırılmaz olmayan şaşkınlığı içinde, başını kaldırarak yanı başında uyuyan bu bilinmeyen genç kızın güzelliğini seyretmeye başlamış. Dirseğini yastığa dayayarak ve cinselliğe karşı o güne kadar duyduğu nefreti anında unutarak, büyülenmiş gözlerle genç kızın üstün niteliklerini tüm ayrıntılarıyla izlemeye koyulmuş. Onu ilkin üzeri güzel bir kubbeyle örtülü güzel bir hisara, sonra bir inciye, daha sonra da bir güle benzetmiş. Çünkü kadınlara göz atmayı hep reddettiğinden ve onların biçimleri ve zarafetlerinin cahili olduğundan ilk bakışta doğru dürüst kıyaslamalar yapamıyormuş. Ama sonunda son kıyaslamasının en doğrusu olduğunu anlamakta gecikmemiş. İkinci kıyaslamasını hoş, ilk kıyaslamasını ise gülünç bulmuş. Bunun üzerine Kameruzzaman gülün üzerine eğilmiş ve etinin kokusunu çok tatlı bulmuş. Öylesine ki burnunu yüzünün her yanına sürterek dolaştırmış. Bu ona o kadar hoş gelmiş ki kendi kendine bir dokunsam nasıl olur acaba düşüncesine kapılmış. Ve parmaklarını incinin çevresinde dolaştırmış. Ve bu dokunuşun onu ateşlere saldığını ve bünyesinin şu ya da bu yanında kıpırtılar ve çarpıntılar uyandırdığını fark etmiş. Ve böylece birdenbire uyanan özgürce doyum sağlama ihtiyacını şiddetle duymuş. Ve de "Her şey Tanrı'nın iradesiyle olur" diye haykırmış. Ve budur ile çiftleşmeye niyet etmiş. Sonra genç kızı kollarını alarak "Ayağında iç donunun olmaması garip" diye düşünmüş. Onu bir o yana bir bu yana çevirmiş ve eliyle yoklamış. Sonra hayranlıkla "Ya Allah, bu ne iri kalçalar böyle!" diyerek haykırmış. Sonra karnını okşamış ve "Bu bir yumuşaklık harikası!" diye haykırmış. Sonra kızın memelerini yoklamış, elini alıp okşamış ve iki elini bunlarla doldurmuş. Sonra bir şehvet titreyişiyle "Vallahi her şeyi olanca tadıyla tatmak için onu kesinlikle uyandırmalıyım. Ama ona bunca dokunduğum halde nasıl oluyor da hala uyanmamış bulunuyor?" diyerek haykırmış. Oysa kızı uyanmaktan alıkoyan Dehnaş ifritin, Kameruzzaman'ın işini kolaylaştırmak için onu böylesine ağır bir uykuya daldırma iradesiymiş. Kameruzzaman dudaklarını Sit Budur'un dudakları üzerine koymuş ve onları uzun bir öpücükle öpmüş. Kız uyanmadığından ikinci ve üçüncü kez öpmüş. Ama onda en küçük bir heyecanlanma belirtisi görmemiş. Bunun üzerine kendi kendine konuşarak, "Ey kalbim, ey gözüm, ey ciğerim, uyansana, ben Kameruzzaman'ım" demiş. Ama genç kız en ufak bir kıpırtı göstermemiş. Bunun üzerine Kameruzzaman çağrısının yararsızlığını görerek kendi kendine, "Vallahi artık daha fazla bekleyemem, ona sahip olmam, tüm varlığımla içine dalmam gerek. Uyurken bunu sağlayabilir miyim, bir bakacağım" demiş. Hepsi bu kadar. Maymune, Dehnaş ve Kaşkaş da onu izliyorlarmış. Maymune kendince meraklanmaya ve başarısızlık halinde bunun sayılamayacağını iddia etmenin bir yolunu bulmaya hazırlanıyormuş. Böylece Kameruzzaman sırt üstü yatmakta olan genç kızının üzerine uzanmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve her zamanki gibi yavaşça susmuş. Ama 184. gece olunca demiş ki, böylece Kameruzzaman sırt üstü yatmakta olan ve üzerinde dağınık saçlarından başka bir şey bulunmayan genç kızın üzerine uzanmış. Onu kollarıyla sarmış. Yapmak istediği şeyin ilk denemesini yapmaya kalkışmış. Ama birdenbire irkilerek kollarını çözmüş ve başını sallayarak, kuşkusuz bu genç kızı yatağıma sokarak kadınların bende yaratacağı etkiyi denemek isteyen babamın marifetidir bu durum. Herhalde kendisi de şu duvarın ardında gözünü bir deliğe uydurarak bunun başarı sağlayıp sağlamayacağını görmek için beni izlemektedir. Sonra da yarın yanıma gelecek ve bana, Kameruzzaman, sen evlenmekten ve kadınlardan nefret ettiğini söylüyordun. Peki bu gece o genç kızla neler yaptın bakalım? Ah, benim bütün mutluluğumun ardılımını sağlamak ve tahtımın çocuklarıma geçmesini görmek olduğunu bildiğin halde evlenmek istemiyor ama gizlice pekala zina işliyorsun diyecek. O zaman bana herkes bir hilekar ve yalancı gözüyle bakacak. İyisi mi ben bu gece duyduğum bunca arzuya karşın çiftleşmekten kaçınayım. Yarına kadar bekleyeyim. O zaman da bu güzel kızla beni evlendirmesi için babama ricada bulunayım. Böylece babam mutlu olur ve ben de arzumca bu kutsanmış bedene sahip olurum diye düşünmüş. Ve orada müthiş tedirginlikler duymaya başlamış olan Maymune'nin büyük sevincine karşılık, delikanlının çiftleşeceğini sanarak sevincinden oynamaya başlamış bulunan Dehnaş'ın, hatırı sayılır düş kırıklığına uğramasına neden olacak şekilde, Kameruzzaman bir kez daha Sitbudur'un üzerine eğilmiş ve onu ağzından öptükten sonra, üzerine elmas kakılmış güzel bir yüzüğü küçük parmağından çıkararak genç kızın küçük parmağına geçirmiş. Ve bundan böyle onun nişanlısı olarak düşünmüş. Kendisine ait yüzüğü genç kızın parmağına geçirdikten sonra da büyük bir pişmanlık duymasına karşın sırtını çevirip uyumakta gecikmemiş. Genç kızın parmağındaki yüzüğü de çıkararak kendi parmağına takmış. Öykünün akışına uygun olarak bu cümle metne tarafımdan eklenmiştir. Bunu gören Maymune çok sevinmiş. Dehnaş ise perişan olmuş. Ama Maymune'ye de bu işin yarısı, şimdi sıra sende demiş. Bunun üzerine Maymune hemen pire kılığına girmiş ve Sitbudur'un kalçası üstüne sıçramış. Oradan da göbek deliğinin üstüne. Oradan da dört parmak aşağıda Güller Vadisi'nin üstündeki küçük tepeciğe ulaşıp tüm kıskançlığını ve öcünü topladığı tek bir ısırışla genç kızın canını acıtarak gözlerini açmasına ve iki elini önüne götürerek şiddetle kıç üstü oturmasına neden olmuş. Yanı başında yan yatmış bir genç adamın varlığını fark edince müthiş bir korku ve şaşkınlık feryadı koparmış. Ama ona doğru fırlattığı ilk bakışla birlikte korkusunun hayranlığa, hayranlığının zevke ve zevkin de onu çılgınca saran bir sevince dönüşmesini engelleyememiş. Gerçekten ilk korkusu geçince, bahtsız budur, can ve onurun sonsuza dek tehlikede. İşte yatağında bugüne kadar hiç görmediğin genç bir adam yatıyor. Nasıl bir gözü peklik bu? Koşup gelmeleri ve onu pencereden ırmağa atmaları için hadım ağalarını çağıracağım. Yine de ey budur, bunun baban tarafından seçilen kocan olmadığını kim bilebilir? Şiddete başvurmadan önce ilkin ona dikkatle bak ey budur diye düşünmüş. Ve işte o zaman budur, delikanlıya alıcı gözle bakmış ve onun güzelliğiyle gözleri öylesine kamaşmış ki, ah yüreğim, ne kadar kibar diye haykırmış. Ve o anda kendini tümüyle kaptırarak delikanlının uyurken gülümseyen ağzı üzerine eğilmiş ve dudaklarına bir öpücük kondurarak, ne güzel şey tanrım, evet şu uzanıp yatan genci koca olarak istiyorum. Babam onu bana tanıştırmakta neden bu kadar çok gecikti acaba diye haykırmış. Sonra titreyerek genç adamın ellerini kendi ellerinin içine almış ve Ey kibar dost, ey gözümün nuru, ey ruhum uyan. Gel, gel de beni kucakla. Gel sevgilim, hayatım senin olsun, uyan. Diyerek onu incitmeden uyandırmaya çalışmış. Ama Kameruzzaman, intikamcı maymunenin üzerine saçtığı büyünün etkisiyle hiçbir uyanma belirtisi göstermemiş. Genç Budur, bunun çağrısına yeterince sıcaklık katmadığını düşünerek kendi kusuru olduğunu sanmış. Ve kendisini birilerinin seyredip seyretmediğini aldırmaksızın, uyandığında çabucak sırtına giydiği ipek gömleği aralayarak genç adamın koynuna girip onu kollarıyla sarmış. Ve kalçalarını onunkilerle sıkı sıkıya sarmış ve kulağına çılgınca ''Haydi beni her şeyimle sar, ne kadar uyumlu ve kibar davranacağımı göreceksin. İşte göğüslerimin nergisi ve karnımın çimliği, bak ne kadar beğeneceksin. İşte ince okşayışlardan zevk alan göbek deliğim. Gel onun zevkine ulaş, ben de ilk beliren meyveleri tatmak istemez misin? Gece oynaşmalarımız için yeterince uzun değil ve sabaha dek birbirimize ne zevkler veririz kim bilir?'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve her zamanki gibi yavaşça susmuş. Ama 185. gece olunca demiş ki, ''Ve sabaha dek birbirimize ne zevkler veririz kim bilir?'' demiş. Ama Kameruzzaman hiç uyanmazcasına uykuya dalmış bulunduğundan cevap vermemeyi sürdürmüş. Bunu gören Güzel Budur da bir an için bunun kendisini şaşırtmak için delikanlının bir hilesi olduğunu düşünerek ve gizlice gülerek ona ''Haydi, haydi genç dostum, hile yapmayı bırak. Sakın benim gururumu kırmak için babam bu dersleri sana öğretmiş olmasın. Bu gerçekten boşuna bir çaba. Çünkü senin güzelliğin, ey narin ve sihirli alageyik, beni aşk esirlerinin en uysalı yaptı zaten.'' demiş. Ama Kameruzzaman boyuna hareketsiz kaldığından Sit Budur gittikçe daha fazla etki altında kalarak yeniden ''Ey güzelliğin hükümdarı, bak ben de güzel sayılırım. Yöremde benim sakin ve soğuk güzelliğime hayranlık duyanlar soluk almaktadır.'' Ve sadece sen, Budur'un sakin bakışında alevler tutuşturmayı bildin. Ey tapınılası çocuk, artık uyanmaz mısın? Uyanmaz mısın artık? Söyle bana. İşte ölecek gibi bir halde karşındayım, diye haykırmış. Ve genç kız başını delikanlının kollarına dayamış. Pek fazla incitmeden boynunu ve kulağını ısırmış. Ama sonuç alamamış. Ve ilk kez ruhunda tutuşan aleve artık karşı duramayarak ellerini genç adamın bacakları ve kalçaları arasında dolaştırmış. Ve oraları o denli kaygan ve dolgun bulmuş ki elinin bunların yüzeyinde dolaşmasını engelleyememiş. O zaman rastlantısal olarak yolu üzerinde ara yerde kendisi için yepyeni bir şeye ulaşmış. Ve gözleri hayretle açılıp bunun elinin altında her an şekil değiştirmekte olan bir niteliği olduğunu anlamış. İlkin pek korkmuş ama gecikmeksizin onun neye yarayacağını kavramış. Çünkü kadınlarda arzunun belirmesi erkeklerdekinden de yoğundur ve zekaları güzelim organlar arasındaki ilişkileri kavramakta daha kıvraktır. Bunun üzerine dudaklarıyla genç adamı olanca ateşiyle öperken onun zebbini eliyle sarmış ve olacak olan olmuş. Bundan sonra Sit Budur uyuyan dostunu öpücüklerle donatmış. Dudaklarının üzerinde öpülmedik yer bırakmamış. Sonra bir parça ateşi yatışarak ellerini tutmuş ve ayalarını birbiri ardından öpmüş. Sonra onu göğsüne bastırarak kollarıyla boynunu dolamış ve cinsel organları karşılıklı bir durumda ve solukları birbirine karışmış olarak bu kucaklaşma durumunda gülümseyerek uykuya dalmış. Bütün bunlar olup biterken görünmeden onları izleyen ifritler hiçbir hareketi gözden kaçırmamışlar. Ve her şey böylece tartışmaya yer vermeden olup bitince maymune sevincin doruğuna ulaşmış ve Dehnaş da Budur'un ilgisini en ateşli şekilde belirtmekten geri kalmadığını söyleyip bahsi yitirdiğini de güçlük çıkarmadan kabul etmiş. Ama maymune zaferinden emin olunca bağışlayıcı olmuş ve Dehnaş'a Bahsi yitirmekle bana vereceğin şeyi sana bağışladım ey alçak. Ve bundan böyle hava gezilerinde sana tüm güvenliğini sağlayacak özgür geçiş iznini de veriyorum. Ama sakın bunu kötüye kullanma ve uygun biçimde davranmaktan sakın uzaklaşma demiş. Bundan sonra genç ifrite Kaşkaş'a dönmüş ve ona kibarca Kaşkaş, verdiğin fikirden dolayı sana çok teşekkür ederim. Bundan dolayı seni ulaklarımın başkanı yaptım ve bu kararımı onaylaması için babam Dimriyat'ı da göreceğim demiş. Sonra da şimdi ikiniz genç kızı alarak onu çabucak babası El Buhur ve El Kusur hükümdarı Gayyur'un sarayına taşıyın. Gözlerimin önünde o denli çabuklukla gösterdiği gelişmeden sonra ona dostluğumu verecek ve bundan böyle geleceğini garanti altına alacağım. Göreceksiniz bu kız güzel şeyler yapacak demiş. Ve iki ifrit de inşallah diye yanıtlamışlar. Sonra anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 186. gece olunca demiş ki ve iki ifrit de inşallah diye yanıtlamışlar. Sonra yatağa yaklaşarak genç kızı kaldırıp omuzlarına yüklemişler. Ve onunla birlikte pek gecikmeden ulaştıkları Şah Gayyur'un sarayına uçmuşlar. Ve onu yavaşça yatağına yatırıp her biri kendi yoluna gitmiş. Maymune'ye gelince dostunun gözlerini son bir kez öperek kendi kuyusuna dönmüş. Ve işte bu üçlünün başından geçenler böyleymiş. Kameruzzaman'a gelince sabahla birlikte sonunda başı hala geceki serüvenle tutkulu olarak uykusundan uyanmış. Sağına dönmüş, soluna dönmüş fakat genç kızı bulamamış. Bunun üzerine kendi kendine gördüğümün beni denemiş olmak ve de evliliğe itmek için davranan babamın marifeti olduğunu anlamıştım. İyi bir oğul olarak bekleyip zamanı gelince onun onayını almalıyım demiş. Sonra kapıda yatan köleye seslenmiş ve ona ''Hey serseri uyan!'' diye haykırmış. Köle sıçrayarak ayağa kalkmış ve hala yarı uykulu efendisine çabucak ibrik ve leğen getirmiş. Kameruzzaman da ibrik ve leğeni alarak ihtiyacını gidermek için helaya girmiş. Özenle abdest alıp sabah namazını kılmış, bir parça bir şeyler yedikten sonra oturup Kur'an'dan bir bölüm okumuş. Sonra sakin bir halde ve ilgisiz bir tavırla köleye ''Savvap, gece gelen genç kızı nereye götürdün?'' diye sormuş. Köle afallayarak ''Hangi genç kız, ey Kameruzzaman efendimiz?'' diye sormuş. O da sesini yükselterek ''Senin kıvırtmadan cevap vermeni istiyorum rezil herif. Geceyi yatağımda benimle birlikte geçiren genç kız nerede?'' diye haykırmış. O da ''Vallahi efendimiz, ben ne genç kız gördüm ne de genç oğlan. Zaten ben burada kapı önünde yatarken içeriye hiç kimse giremez.'' diye cevap vermiş. Kameruzzaman da Allah'ın belası hadı mağası sen şimdi bana karşı çıkıyor ve kanımı kaynatıyorsun ha? Ah alçak sana nasıl hile yapılacağını ve yalan söyleneceğini öğretmişler. Sana bir kez daha bana doğruyu söylemeni ihtar ediyorum diye haykırmış. Bunu duyan köle ellerini gökyüzüne kaldırarak Allah tek yüce varlıktır. Ey Kameruzzaman efendim bana sorduğundan hiçbir şey anlamıyorum diye haykırmış. Bunun üzerine Kameruzzaman ona ''Yaklaş yanıma ey alçak!'' diye bağırmış. Ve hadım ağası yaklaşınca onu yere yıkıp ayağının altında öylesine çiğnemiş ki hadım ağası yellenmiş. Bunun üzerine Kameruzzaman onu tekmelerle, yumruklarla yarı ölü haline gelinceye kadar dövmeyi sürdürmüş. Harem ağası yanıt olarak anlaşılmaz feryatlar koparmaktan öte bir şey söylemeyince Kameruzzaman ona ''Dur biraz!'' demiş. Ve koşup kuyudan su çekmek için kullanılan kalın kenevir urganı getirerek kölenin koltuk altlarından geçirmiş, iyice düğümlemiş ve onu kuyunun deliğine getirip aşağı sarkıtmış ve tüm bedenini suya sokmuş. Oysa vakitlerden kış zamanıymış, su hoş olmadığı gibi hava da çok soğukmuş. Hadım ağası çılgınca hapşırarak af dilemeye başlamış ama Kameruzzaman her defasında ona ''Bana gerçeği söylemeden oradan çıkamazsın ve de boğulur gidersin.'' diye haykırarak onu birkaç kez suya daldırıp çıkarmış. Bunun üzerine hadım ağası hiç kuşkusuz söylediğini yapacak diye düşünmüş. Ve ''Ey Kameruzzaman efendimiz çıkar beni buradan gerçeği söyleyeceğim.'' demiş. Bunun üzerine emir onu kuyudan çıkarmış ve onun soğuktan çok korkudan rüzgardaki bir kamış gibi titrediğini ve dişlerinin birbirine vurduğunu görmüş. Üzerinden sular süzülür ve burnundan kan akarken nefret uyandıran bir görünümü varmış. O an için tehlikeden kurtulmuş olmanın sevincini tadan harem ağası bir an bile yitirmeden emire, "İlkin izin ver de gidip giysilerimi değiştireyim ve burnumun kanını dindireyim," demiş. Kameruzzaman da ona, "Defol ama zaman yitirme, hemen geri dönüp bana bilgi ver," demiş. Hadım ağası da koşarak gitmiş, saraya ulaşarak Kameruzzaman'ın babasını bulmuş. Şehriman Şah o anda, "Ey vezirim, yüreğim, oğlum Kameruzzaman'ın durumuyla tedirgin. Çok kötü bir gece geçirdim. Narin yapılı oğlumun berbat durumda olan bu eski kulede başına bir felaket gelmesinden korkuyorum," demiş. Ama vezir ona, "Merak etme, orada ona hiçbir şey olmaz. Çalımının yatışması ve gururunu terk etmesi için onun orada öylece kalması daha doğrudur," diyerek yanıt vermiş. Ve tam o sırada hadım ağası perişan haliyle yanlarına girmiş ve şahın ayaklarına kapanarak, "Ey sultanımız efendim, felaket senin evine girmiştir. Efendim Kameruzzaman bu sabah tamamen çıldırarak uyandı ve sana onun çılgınlığının bir örneğini vermek üzere bana şu ve şu sözleri söylediğini bildiririm. Ve ben vallahi emirin yanına ne bir genç kızın ne de bir genç oğlanın girdiğini gördüm," diye haykırmış. Bu sözleri duyunca Şah Şehriman artık ön sezilerinden kuşku duymamış ve vezirine, "Allah belanı versin, bu hata senindir ey köpeklerin veziri. Bana yüreğimin ateşi olan oğlumu hapsetmek gibi uğursuz bir fikri veren sensin. Ah köpek soyu, ayağa kalk ve hemen gidip ne olup bittiğini öğren ve bana derhal hesap ver," diye haykırmış. Büyük vezir hemen huzurdan çıkmış, yanında hadım ağası olduğu halde tedirginlikler içindeki köleden tüm ayrıntıları öğrenerek kuleye doğru yol almış. Son kertede önlemler aldıktan sonra vezir, ilkin başını sonra da gövdesini sokarak ağır ağır odaya girmiş. Kameruzzaman'ı yatağında sakin bir şekilde oturmuş, dikkatle Kur'an okurken görünce çok şaşırmış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 4. ayrımın sonu, sayfa 44.